Ayrım 23. Her gün hüzün. Sol ayağım 2. Christy Brown. Sayfa 203. Baba akşam saatlerine yakın. Kolunun altında rahat yarım düzinenin ağırlığı. Arka cebinde küçük viski şişesiyle bir hanenin kıvrımlı yollarından evine doğru yola çıkmak üzereydi. Arkadaşları onun gücünü ve borcunu er ya da geç ödeyeceğini biliyorlardı. Mekanı canlı tutmuş, haftalardır onlara şarkı söylemek için ciğerlerini sökülüyordu. Gençliğinde sesi güzeldi. Hala eski şarkıları söylüyor. Dan Lowery ve meşhur tiyatrosunu hatırlıyordu. Konuş benimle Teora. Cennetinden konuş benimle. Aslında bir birhaneye pek benzemiyordu. Eski katedralin hüzünlü gölgeleri altında iyice bücürleşmişti. Kadim dost, Swift'in hayatının sona erdiği yerdi. Çılgın adam. Dublin'de alkolikler için bir hastane yaptırmış. Ahlaklı bir adamdı. Birhaneye pek benzemiyordu. Çıplak, ahşap zeminler, ishal yeşili, ince bölme duvarları, köpek kulübesi gibi dar yollar. Yine de sağlam adamlardı. Bir kere senin gücünü fark etmeye görsünler. Önlüklerinin derin ceplerine, uzun mücevherli ellerini sokmuş Dublin'in anaç kadınları. Belediye binasının mavi merdivenlerinde, üstelik rotundadan pek de uzak değilken doğması berbat bir şey değil mi? Bu da sana Tanrı'nın uzattığı eli gösterir. Üst kattaysa daha kibar dönemlerin simgesi. Uzun kuyruklu bir piyano vardı. Süslü pencerelerden görünen mükemmel, küçük parkın görüntüsü. Daima çalarak insana geride bıraktığı tehlikeli saatleri hatırlatan ebedi saat. Ve bu düzensiz, iki sokak lambası arasında bir mil mesafe olan, yozlaşmaya müsait sokaklar. Ve belediye yetkilileri hiçbir şeyi doğru yapmadı. Londra'ya gitmeye gerek yok. Kuzey kıyısında atılan bombalar yetmiyor mu? Şunlara bakın. Bina girişlerinde alenen, hayvanlar gibi o işi yapıyorlar. Üstelik çocukların gözü önünde. Onun zamanında bir rahip olmadan sokakta bir kızı öpmek bile imkansızdı. Viski onu bu gece daha fazla etkilemişti. Ev savaşlarından biraz olsun uzaklaşmıştı. Mont Jerome'daki ağaçlardan yeni başlayan kasvetli kışın yağmur damlaları süzülüyordu. Ancak onu muhtemelen Glasnevin'in tenhalıklarındaki mezarlığa gömerlerdi. Bırakın üzerine papatyalar özgürce yetişsin. Onu nereye gömecekleri önemli değildi. İnsanların neden gömülmek için özel yerler seçtiklerini anlamıyordu. Mezar çukurunuz nerede kazılırsa kazılsın. Eninde sonunda kurtlar sizi yiyecekler. Onların da yaşamaları gerekiyor. Zavallı yeraltı yaratıkları, diğer zavallı yerüstü yaratıkları gibi. Ve yakında hepimiz yok olacağız. Mekanın kadını, Alana'ydı adı. Canlı, esmer bir şeydi ve çekici bir kuzeyli aksanı vardı. Kocaman, kahverengi gözler. Kuzey aksanından bir haber kalpleri yakalayan bir şey vardı. Buruşuk önlüğü içinde, arsız ancak güzel görünüyor. Sendika barmenlerinden daha iyi bire dolduruyordu. Kahverengi kafası fıçının musluğuna eğiliyor. Eğik bardaklara kremsi, kahverengi sıvıyı boşaltıyordu. Bardaktaki tüm genç ve yaşlı adamlar, her eğildiğinde koca göğüslerinin derin yakalı elbisesinden taşmasını bekliyorlardı. Bir süre önce onu kendisi de bir parça arzulamış olabilirdi. Ancak içindeki bu tür şeyler artık tamamen ölmüştü. Uzun güzel bacakları ve geniş kalçaları bebek taşımak için yaratılmıştı. Şimdiden 4 bebeği vardı. Ancak daha dün rahip olmuş gibi masum görünüyordu. Kocası açık göz bir müşteriydi. Yılan balığı kadar kaygan, tilki kadar sersemdi. Yuvarlak, kel kafası parlıyor, soluk mavi gözlerini karısının güzel, uzun bacaklarından ya da kasiyerin monoton hareketinden ayırmıyordu. Sınırın yanlış tarafından fazla uzak değildi. Kendisi gibi evden uzaklaşmak isteyen erkeklerin buluştuğu ev sıcaklığında bir birhaneydi. Elbette erkeklerin önlerinde açılan bir kapıdan bir süreliğine bir çeşit kaçışa ihtiyacı vardı. İçmek, onu artık nadiren terk eden baş ağrılarını unutmasını sağlamıştı. Ağrılar onu körleştiriyor. Bazen bir yudum bile içmesine engel oluyordu. Tıpkı bir demir yumruk gibi üzerine çöküyor, kıstırıyor, mengeneyi alıyor ve asla bırakmıyordu. İçinden boynuna bir bant takmak, ağrı geçene kadar sıkı sıkı çekmek geçiyordu. Hayatında asla hasta olmamıştı. İçki yüzünden bile. Başını yastığa kaçta koyarsa koysun, her sabah zinde uyanırdı. Bu asla elinden alınamayacak bir özellikti. Küçük günahlarının hacmi gökyüzünü doldursa bile. Bugünün gençleri bunu yapamıyorlardı. tek düşündükleri şey kadınlardı. Onların, kalçaların arasındaki boşluk. Cennette bir geçiş. Tanrım, başlarına ne tür dertler açacaklarını bilseler, aletlerinin uyumalarına izin verirlerdi. Bugün delikanlıları birkaç birayla devriliyorlar. Neşeleri ve dudaklarındaki gülümseme solup gidiyordu. Hiç babalarına çekmemişlerdi. O ve onun gibi adamlar için soluk amber renkli viski ya da siyah, kadifemsi bile fark etmiyordu. Zor yaşayıp zor ölüyorlardı. Onlar sıkı işçiler, sıkı içiciler ve yatakta sıkı adamlardı. Dünyaya gelirken de, giderken de acı çekiyorlardı. Düşüncesizce çoğalıyorlardı. Tavşanlar, Tanrım erkeklerin bunu düşünmesini sağla. Sağla ki gereken düğümleri atsınlar. Lil, ikizler, aman Tanrım. Çalıştığı dönemlerde, rıhtımdaki bir evin tadilatını yaparken, bebek farelerle dolu bir yuvayla karşılaşmıştı. Kağıt yığınları arasında debelenen, gözsüz, ağızsız, kılsız, kemiksiz, parlak pembe et yığınları dışında hiçbir şey olmayan şeylerdi. Tavşanlar, fareler, sıçanlar, çocuklar. Midesindeki her şeyi üzerine boşaltmıştı. Sonra ciyakladıklarını duymuş ve hemen yer tahtalarını çakmaya devam etmişti. Yemek molasında iştahı kesilmiş, yemeğini lifeyi duvarına fırlatmış, martılara ziyafet çekmişti. O lanet olası sıskının ikizleri olacaktı. Bu bir hata olmalıydı. Yanlış alarm. Bu herif kızını içine ikizleri yerleştirecek ne yaptığını sanıyordu. Onun ne kadar zayıf olduğunu bilmiyor muydu? Tanrı'ya şükür annesi bu işleri atlatmıştı. Son tekne kazıntısı, son çocuk. Onlara babalık etmek de en az onları taşımak kadar zordu. Bu kadınların anlamadığı bir şeydi. Onlar bunu sadece sokup çıkarmakla ilgili bir şey olduğunu düşünüyorlardı. Bu kadar basit değildi. Keşke olsaydı. İçeri koyduğunuz şey öyle sıradan bir şey değildi. İnsanın derinliklerinden gelen bir şeydi. Dünyaya bağırarak, tekmeleyerek gelen her çocuk, insanın kendisine ait olduğunu söyleyebileceği ne bir kaburga, ne bir kemik, ne bir adele, ne bir kıkırdak, hiçbir şey kalmayana kadar onu giderek eksilten, zayıflatan bir parçasıyla geliyordu. Şu anda, tıpkı bir tavuğun iç organlarının sökülmesi gibi, içindeki her şeyin özünün çıkarıldığını hissediyordu. Erkek tohumlarını kadının içine her akıttığında, kalbinin ve kanının bir bölümünü de, etinin, kemiğinin, adelesinin özünü de, hayvansal gücünü de akıtıyordu. Her defasında rüzgarda savrulan bir korkuluk gibi giderek eksiliyor, giderek zayıflıyordu. Lil, ikizler, solgun yüzü kendine olan güveniyle ışıldardı. Sendeledi, kendine çeki düzen verdi, bir duvara dayandı, kolunun altındaki bir ekolilerini sağlama aldı. Bir kadının açılmayı ve erkeği yutmak için bekleyen rol yatağı, fırıncının fırını, un, süt, maya, erkeğin kanı, teri, menisi, tıpkı bir portakal gibi. Tamamen kuruyana kadar vücudunun öz suyu süzülmüş, kenara atılmış, ıskartaya çıkarılmıştı. Şu dör yatağını ortadan kaldır, her şey yoluna girsin. Sonra istediğin gibi dal. Böylece o karanlık derin havuzda yüzen balıklar olmaz. Kadınlar tuhaf bir şekilde dör yataklarının kesilip alınmasını hoş karşılamazlar. Belki bu onlar için kalplerini sökmek gibi bir şeydir. Muhtemelen bu onlara kendilerini işe yaramaz hissediyordur. Tıpkı erkeklerin kendilerini içine boşalttıkları bir çöp kutusu gibi. Fakat erkekler kadınların içine boşaldıklarında başlarına nasıl bir iş sardıklarını asla bilmezler. Çalışmak, soğuk kış sabahları, kıyafetlerin içinden bile etini bıçak gibi kesen ayaz, damarlarında dolaşan buz gibi kan, çalışmak, yazın sıcak günleri, insanın sırtına yapışan gömlek, insanın gözünün içine akan sirke gibi ter, pantolonuna işemiş gibi yanan bacaklar ve kalçalar. Bunlar çalışmakla ilgili berbat şeyler. Bir adamın kendisini kadından uzak tutması için ölü ya da hadım olması gerekir. Bir kadının yumuşak kalçalarının arasına yatmak, onun yumuşaklığının dalga dalga gelişi, seni boğuşu, senin üzerinde kırılışı çok güzeldi. Bu bitkin ve büyük dünyada bundan daha güzel bir şey yoktu. Bunu çıkarırsan, nefes aldığın her saat sersem küçük tanrılar ve yalnız küçük ölümlerdir. Bir erkek, geride kaç yıl bırakırsa bıraksın, hayatı ne kadar dolu ya da boş olursa olsun bu ihtiyacı hissederdi. Asla isteksiz olmamalısın. Bir zamanlar yatakta çok iyi bir kadındı. Tanrı biliyor, ondan iyisi yoktu. Küçük, dolgun, ancak yumuşaklığının yanında sımsıkıydı. Tanrım küçücüktü. Alay edilebilecek hiçbir yanı yoktu. Bedeniyle onun bedenini sarardı. Bu çocuklar başlayana kadar böyleydi. Daha sonra kolların arasına sığmaz oldu. Zaman zaman ona uzanır ve kaba bir şekilde ona dokunarak gündüz düşlerinden onu çekip alırdı. Ve ateşe dokunmuş gibi elini çekerdi. Cennette bir sabah. İşte ilk yıllarda kadın böyleydi. Yaprakları teker teker açılan bir çiçek gibiydi. Yaprakların ağacındaki gücü fark edememişti. Tüm gücüyle koparmak istediği güçlü, karanlık, gizli kökleriyle çiçeklerin en narini. Gençlik arzularının ve kuşkularının engellerini önce yumuşak bir şekilde kırdı. Bu yaz sonunda yapılan piknikler, içinde ördeklerin süzüldüğü göletler, parmağına bir diken batmıştı ve emmesi için onu uzatmıştı. Onun sıcak, tatlı dilini hissederken, kadın şarkı söyleyen yaprakların altında gölgelenen yüzüyle ona güvenini gösteriyordu. O zamanlar eski, Lyne halkışlısı yakınlarında halasıyla birlikte yaşıyordu. Doğunun uzak, yumuşak gökyüzü birdenbire ateş saçmaya başladı. Her taraf kana bulanmıştı. Oluklardan kan akıyor, İngiliz askerlerinin bacaklarından kan sızıyordu. Haklayın onları çocuklar. Çok yaşa İrlanda. Çok yaşa şu tuhaf bir isim konmuş olan Cumhuriyet. Öldüğümde beni yeşil bayrağa sarın. İrlanda'nın asil amblemi, karnından ve boğazından kan fışkıran bir oğlanın acı haykırışına boğulmuştu. İrlanda askeri, izci üniformasının içinde, bir parti ya da geçit töreni için giyinmiş, heyecanlı bir oğlan gibi, aptal hissetmişti kendini. Mavi gözlerindeki gurur ve tüm utangaçlığıyla kadın, onu yürürken izleyecekti. Onu dumanlı, ateşli ve fırtınalı sabahta, İngiliz askerleriyle savaşmaya giden bir erkeğe dönüşmüş olduğunu görmekten gurur duyacaktı. Korktuğunu hissetti. Yeşillere bürünmüş bu delikanlı, dehşet bir kin ve yok etme ihtiyacı içinde, acının ve şiddetin içine, mancınıkla atılacaktı. Oysa o, Dorset sokağındaki evlerinin merdivenlerinin dibinde, diğer delikanlılarla oturup kağıt oynamak, kahverengi biralarından içmek ve kızlarla ilgili şakalar yapmak istiyordu. Siyah şallı, o küçük dedektif kılıklı halası. Sakın o ayyaş serseriyle görüşme demişti. O hiçbir kızı hak etmiyor. Sana hayatın boyunca tuzlu gözyaşlarından başka bir şey vermez çocuğum. Bu sözlerimi unutma. Seni kendisiyle birlikte bir çukura atacak ve şeytan babası gibi bir köpüğün içinde ölecek. Zavallı küçük yetim kızın adı onun gibi adamların basit zevkleri yüzünden lekelenecekti. O saygın bir erkeğe, paranın getirdiği rahatlığa ve arkasında bırakacağı güzel çocuklara layıktı. Tüm kırışıklıkları ve bilgiçlikleriyle kahrolası alası, kristal küresine bakıp geleceği görmek için fasulyelerini ortaya saçan lanet bir çingeneydi. Gözlerini senden ayırmayan, Irish Down'lu, şu tertemiz delikanlı varken, onun gibi bir serseriyle çıkacak kadar aklını mı yitirdin sen Biricik? Zavallı annen, benim kilise sokağının arkasındaki evde otururken, bina üzerine çöktüğü için ölen kardeşim, buna ne der? Her fırsatta kızın gözünde, onu karalamaya çalışan o dedektif kılıklı halası yok muydu? İlk yıllardan sonra, ilk bebeklerden sonra ağlamalar başlamıştı. Onun çok fazla ağladığını düşünürdü. Tüm kadınların çok fazla ağladığını düşünürdü. Her yeni bebek tıpkı bir kış soğuğu ya da yaz sıcağı gibi düzenli olarak gelmişti. Bu hiç adil değildi. Tanrı onu cezalandırıyordu. Çünkü bacaklarının arasındaki şey sıcak, gerçek, canlı ve tam olarak kullanılabilir durumdaydı. Tamam belki o bacakları fazla sık ayırıyordu. Ama Tanrı aşkına, erkek niçin yaratılmıştı? Ya da bu işi yapamayacaksa neden bu şekilde yaratılmıştı? İşte kadınım. Yoksul insanlar böyle söyler. Ve her çocuk yaptığımızda Tanrı'nın inayetinin üzerimizde parladığını söylüyorlar. İyi misiniz bayım? Karanlık gökyüzünden, küçük ay gibi bir yüzden geldi ses. Ah, diken başlı İsa. Ben buraya nasıl yığıldım diye düşündü, yukarı bakarken. Sonra yerlere saçılmış, kırılmış, ay ışığında parlayan bira şişelerini ve içinden oluk oluk, köpürerek akan kahverengi biraları gördü. Tepesindeki yüz odağından çıktı, kayboldu, sonra yüzünün dış hatlarıyla tekrar belirdi. Genç, ince, endişeli ve biraz korkmuştu. Lil, sen misin Lil? Tanrı aşkına bana yardım et. Ben Lil değilim bayım. Ama size yardım edeceğim. Kız eğildi. Paltosunun kolunu tuttu. Adam ayaklarının üzerinde doğrulmaya çalıştı. Ama yapamadı. Kız kolunu adamınkinden geçirip zayıf bir güçle çekti. Çok zayıftı. Belki adamın ancak çene boyundaydı. bir duvara yaslanıyordu ve kendisini duvar boyunca yukarı çekmeye çalıştı. Ayakları kaydı. "Aceleydin bayım," dedi. "Kız aceleyle. Caddeden bu tarafa doğru bir aynasız geliyor." Büyük, siyah bir şekil karanlıkta belirdi. Kırmızı bir bayrak gösterilmiş bir boğa gibi gergin, kükremeye ve saldırmaya hazırdı. Kızın solgun, endişeli yüzünü gördü. Polis durdu. "Her şey yolunda mı küçük hanım?" "Evet, teşekkürler efendim," dedi sevimli bir şekilde. Hala kolunu tutuyordu. "Bu babam. Fazla kaçırdı. Onu eve götürüyorum." Parlak düğmeli üniformanın içindeki ızbandut yaklaştı. "İsterseniz bir ekip çağırabilirim." "Ah, çok teşekkürler ama ben hallederim. Yakında oturuyoruz." Koluna asıldı. "Hadi baba, neredeyse geldik." Polis yerdeki bira şişesi katliamına baktı. "Şişeler." Kız hemen diz çöktü. Cam kırıklarını kese kağıdının içinde topladı ve dikkatlice kaldırımın kenarına koydu. "Burada kimseye zarar vermezler," dedi paltosunun cebinden. Bir mendil çıkarıp ellerini sildi. "O zaman iyi eğlenceler," dedi polis memuru isteksizce. "Halledebileceğinden emin misin?" "Kesinlikle efendim." Kız iç geçirdi. Saçlarını puantiyeli eşarbının altına itti. "Ucuz atlattık," dedi. "Bu dilenciler insanı içeri atmak için bahane arıyorlar. Şimdi daha iyi misiniz bayım? Uzakta mı oturuyorsunuz?" "Ayın karşı tarafında tatlım. Artık iyiyim." "Bu iyi." "Pekala, iyi geceler." Ellerini derin ceplerine sokup yürümeye başladı. "Adın nedir kızım?" Kız ansızın durdu. Kızgınlıkla döndü. Bu çok iyi bildiği bir hareketti. "Bakın bayım, ben sadece yardım etmeye çalıştım." "Sana minnettarım, sadece adını öğrenmek." "Bakın bayım, ben diğerleri gibi Yüce Tanrım, benim yetişkin kızlarım var." Kız güldü ve sesini sertleştirdi. "Ne olmuş? Zaten kızları olanlar en beterleridir." İç geçirdi, başını salladı, eliyle ağzını temizledi. "Evine git tatlım. Niyetim sana zarar vermek değildi. Eşime sabahleyin senin için dua etmesini söyleyecektim." Arka cebindeki küçük viski şişesini hissetti. Cebinden çıkardı. Kapağını açıp içti. Boğazından geçerken içini yaktı. Onu canlandırdı. Dönen başını durdurdu. "Ulu Tanrım, hayat kurtarıcı." Kız daha rahatlamış bir halde güldü. Ancak meraklanmıştı. Birkaç adım yaklaştı. "Peki sen neden benim için dua etmiyorsun?" Kafasını kaldırıp baktı. Hala orada olmasını beklemiyordu. "Kim, ben mi? Ben dua etmekten ne anlarım? Bu karımın ilgi alanına giriyor tatlım." Bir yudum daha aldı. "Komiksin, tıpkı babam gibi." Gelip yanında durdu. "Kabalık etmek istemedim bayım ama kızların katı olması gerekiyor. Bugünlerde erkeklerle iki çift laf edince doğru yolda olduklarını sanıyorlar." "Senin gibi bir kız için oldukça olgun konuşuyorsun." Kafasını dikti. "Ben 18 yaşındayım," dedi gururla. "Aptal değilim. Bu şehirde aptal olamazsın." "Sen de bir yudum ister misin küçük hanım?" diye sordu belli belirsiz şişeyi uzatarak. "Hayır, teşekkürler. Önce babam, sonra erkek kardeşlerim sayesinde. Yeteri kadar içki gördüm. Benim adım Connie. Babamı tanıyor olmalısın. Barney Cadbury. Eskiden belediyede tesisatçıydı. Tanıyor olabilirim." "Ayvek de içer. İçmek için iyi bir yer kesinlikle." "Pekala Connie. Lütfen bana ağzımın burnumun üzerine uzanmış ne yaptığımı söyleyebilir misin?" "Sizi o halde buldum bayım. Öldüğünü zannettim. Beni çok korkuttunuz." "Çok cesur bir kızsın, durup bana yardım ettin." "Hiç önemli değil." Küçük bir kahkaha attı. "Genellikle babamı da bu halde bulurum. Felçli gibi. Birilerinin de babam eve kendini bilmez bir halde dönerlerken ona yardım etmesini umuyorum. Eğer aynasızlar onu yakalarsa onun için hiç iyi olmaz." "Bu gerçekten de kötü bir durum, sana söyleyeyim. Benim de başıma ilk defa geliyor." "Belki bu size Kutsal Meryem'in bir uyarısıdır bayım." "Evet Connie, belki de öyledir." Tekrar şişeyi kaldırdı. Sesli bir şekilde bir yudum daha alıp ağzını sildi. "Fakat erkekler asla uyarıları dikkate almazlar." Ayın önünden geçen bulut kızın yüzünde bulutlandırmıştı. Kafası eğik ayakta duruyordu. Çenesi eşarbının içine gömülmüştü. Gözleri donuk, damarları belirgindi. Berbat bir şekilde tanıdık şeylerdi bunlar. Bir nefesten kısa, umduğundan daha uzun bir süre için orada Lil duruyordu. Kocaman, kıpırtısız ayın altında. Geride bıraktığı, tecrübeli yılların sessizliğiyle konuşuyordu. Kelimelerini tanıdık bir acıyla duyuyordu. Tanrı kadınları acı çekmeleri için yaratmış. Annem hep böyle söylerdi. Haklıydı. Kadınların tek yaptıkları şey bu. Acı çekmek. Erkekleri ve bebekleriyle birlikte. Erkekler zaman zaman bebeklerden daha beter olabiliyorlar. En büyüğü 20 yaşına gelene kadar annem 12 tane çocuk doğurdu. Geçen yıl sonuncuyu doğururken öldü. Bir oğlan. O yaşadı. Her tarafı eğri büğrüydü. Şekil bozukluğu vardı. Ne yürüyebiliyor, ne konuşabiliyor, ne yemek yiyebiliyor, ne de kendi kendine giyinebiliyor. Sürekli salyası akıyor. Deli olduğunu söylüyorlar. Onu bir bakım evine koymak istiyorlar. Ama ben onlara izin vermiyorum. Deli olmadığını biliyorum. Çok iyi biliyorum. Yüreğimde. İşaret parmağını sol göğsünün üzerine koydu. Benimle gözleriyle konuşuyor. Onu benden almalarına izin vermeyeceğim. Yemin ederim izin vermeyeceğim. Sesi aniden daha da cesur ve daha güçlü çıkmaya başlamıştı. Dünyaya yüzleşen, sevdiği insanı korumak için dünyaya baş kaldıran bir kadın gibi. Şu anda ona çevirdiği yüzü güç ve sevgiyle doluydu. Aydınlıktı, şeffaftı ve içinde ateş çıkıyordu. Sizce haklı mıyım bayım? Kardeşimi benden almalarına izin vermemek konusunda. Haklı mıyım yoksa haksız mıyım? Dilini yutmuş gibi başını salladı. Evet'e benzer bir homurtu çıktı. 23. ayrımın sonu, sayfa 212.